İkiye bölünen Vicont. Italo Calvino.
Ayrım 6.
O gece anasının uyuduğu samanlık ateş aldı, babasının uyuduğu fıçı kırıldı. Ertesi sabah iki ihtiyar bu felaketin kalıntılarına bakarlarken Vicont çıka geldi. "Bu gece sizleri korkuttuğum için bağışlayın," dedi. "Ama konuya nasıl gireceğimi bilemiyordum. Olay şu, kızınız Pamela'dan hoşlanıyorum. Onu şatoya götürmek istiyorum. Bu nedenle kızınızı istiyorum sizden. Bütün yaşamı değişecek. Elbette sizinki de." "Bizim bu işe nasıl sevineceğimizi anlarsınız efendim," dedi yaşlı erkek. "Ama kızımızın huyunun nasıl olduğunu bir bilseniz." "Düşünebiliyor musunuz? Kovandaki arıları size saldırtmamızı istedi." "Bakın efendim," dedi ana. "Sizi bağlayıp karıncalığa atmamızı istedi." Bereket o gün Pamela eve erken döndü. Anasını babasını bağlanmış, birini kovanlarda, birini karıncalıkta ağızları tıkalı olarak buldu. Neyse ki arılar yaşlı adamı tanıyorlardı. Karıncalar da yaşlı kadını sokacak yerde başka işler yapmışlardı. Böylece ikisini de kurtarabildi. "Vicont'un ne kadar iyi olduğunu gördünüz değil mi?" dedi Pamela. Ama iki ihtiyarın niyeti başkaydı. Ertesi sabah Pamela'yı bağlayıp hayvanlarla birlikte eve kapattılar. Şatoya gidip Vicont'a eğer isterse adam gönderip kızlarını aldırtabileceğini, kızı vermeye hazır olduklarını söylediler. Ama Pamela hayvanlarla konuşmayı biliyordu. Ördekler gagalarıyla ipleri çözdüler. Keçiler boynuzlarıyla kapıyı kırdılar. Pamela en sevdiği keçiyle ördeği alıp dışarı fırladı. Ormanda yaşamaya gitti. Sadece kendisinin bir de yiyecek haber getiren bir çocuğun bildiği bir mağarada oturuyordu. O çocuk bendim. Pamela ile ormanda yaşamak çok güzeldi. Ona meyve, peynir, kızarmış balık götürüyordum. O da karşılığında bana birkaç bardak keçi sütüyle birkaç ördek yumurtası veriyordu. Sularda, ırmaklarda yıkandığında kimse görmesin diye gözcülük yapıyordum. Bazen dayım ormandan geçiyordu. Kendisine özgü üzücü biçimlerde varlığını belli etse de uzaklarda dolaşıyordu. Bazen Pamela'yı, hayvanlarını, çakılların yalayıp geçtiği oluyordu. Bazen dayandığı bir çam ağacı dibi baltalandığı için yıkılıveriyordu. Kimi kez bir su kaynağının öldürülmüş hayvan neşleriyle kirletildiği oluyordu. Dayım tek koluyla kullanabildiği oluklu bir okla avlanma adeti edinmişti. Ama vücudunun kalıntısını sanki yeni acılar kemiriyormuş gibi çok daha hüzünlenmiş, incelmişti. Bir gün Doktor Trelawney benimle çayırda dolaşırken Vicont çıktı karşımıza atıyla. Neredeyse doktoru ezerek yere düşürdü. At nalları İngilizlerin göğsünde durdu. Dayım dedi ki, "Bir açıklama istiyorum doktor. Olmayan bacağımın çok yürümek nedeniyle ağrıdığı bir duyguya kapılıyorum. Ne olabilir bu?" Trevane her zamanki gibi şaşırıp kekeledi. Vicont atını uzaklaştırdı. Ama sorusu kafasını ellerinin arasına alıp düşünmeye koyulan doktoru etkilemişti. İnsan sağlığıyla ilgili bir konuya bu denli ilgi gösterdiğini daha önce hiç görmemiştim. Protofungo'nun çevresinde acı nane çalılıkları, biberiye çitleri yetişiyordu. Kendiliklerinden mi bittikleri yoksa kokulu bitki ekimi mi yapıldığı anlaşılmıyordu. Buralarda göğsümü tatlı bir havayla doldurup geziniyor, yaşlı süt nünem Sebastiana'ya ulaşmanın yolunu arıyordum. Sebastiana Cüzamlılar köyüne giden patikada gözden kaybolalı beri yetimliğimi daha sık anımsar olmuştum. Ondan hiçbir haber alamamış olmak üzüyordu beni. Galateo geçerken bir ağacın tepesine tırmanıp bağırarak süt ninemden haber soruyordum. Ama Galateo ağaçların tepesinden üstüne zaman zaman canlı kertenkele atan çocuklara düşmandı. Titrek, çınlayan sesiyle alaylı, anlaşılmaz yanıtlar veriyordu. Artık Protofungo'yu görmek merakıma bir de yaşlı süt nünemi bulabilmek eklenmişti. Durup dinlenmeden kokulu otların arasında dolaşıp duruyordum. Bir keresinde bir kekik çalılığından açık renk giysili, başı hasır çapkılı birisi çıktı. Köye doğru yol alıyordu. Yaşlı bir cüzdanlıydı. Süt nünemi sormak istedim ona. Bağırmadan sesimi duyurabilecek kadar yaklaşınca "Hey cüzdanlı amca!" dedim. Ama o sırada belki de sözlerimin uyandırdığı başka biri tam yanı başımda doğrulup oturdu, gerinmeye başladı. Kurumuş bir ağaç kabuğu gibi pul pul yüzü seyrek, pamuk gibi ak bir sakalı vardı. Cebinden bir düdük çıkartıp alay edercesine bana doğru çaldı. O zaman öğle sonrası güneşinin çalılara uzanmış, saklanmış cüzdanlılarla dolu olduğunu, açık renkli abalarıyla şimdi ağır ağır doğrulduklarını, ellerinde tuttukları çalgıları, bahçe aletlerini tıngırtatarak ışığa karşı Protofungo'ya doğru yola koyulduklarını fark ettim. Sakallı adamdan uzaklaşmak için geri çekilmiştim. Ama bu kez de bir defnenin dalları arasında saçlarını tarayan burunsuz bir cüzdanlıyla burun buruna gelmiştim. Çalıların arasında ne tarafa gidersem gideyim hep başka cüzdanlarla karşılaşıyordum. Attığım adımların da hep çiçekli uçurtmalarla süslü saman damları artık yaklaşmış olan yokuşun dibindeki Pratafungo'ya doğru olduğunu fark ediyordum. Cüzdanlar arada sırada göz atarak ya da çalgılarını tıngırdatarak benimle ilgileniyorlardı. Ama bana öyle geliyordu ki yürüyüşün orta yerinde ben vardım. Beni yakalanmış bir hayvan gibi Pratafungo'ya götürüyorlardı. Köyde evlerin duvarları leylak rengine boyanmıştı. Bir pencerede yüzü göğsü leylak lekeli, yarı giyinik bir kadın lir çalarak bağırdı. ''Bahçıvanlar dönüyor!'' Sonra lir çalmayı sürdürdü. Pencerelere, taraçalara başka kadınlar çıkıp çıngırak çalarak şarkı söylemeye koyuldular. Hoş geldiniz bahçıvanlar. Daracık yolun ortasından gitmeye, kimseye değmemeye çalışıyordum. Sanki bir dört yol ağzındaydım. Dört bir yanım evlerinin önüne oturmuş, yırtık rengi atmış abalarının altında hıyarcıklar, edep yerleri seçilen, saçlarını alıçlar, manisa laleleri takılı, erkekli kadınlı cüzamlılarla çevriliydi. Cüzdanlılar benim onuruma olduğunu sandığım küçük bir konser veriyorlardı. Bazıları yayı abartılı bir biçimde gelerek kemanı bana doğru eğiriyor, bazıları kendilerine bakar bakmaz kurbağa sesi çıkartıyor, bazıları da teller üzerine inip çıkan tuhaf kuklalar gösteriyorlardı bana. Küçük konser böylesine karışık ve uyumsuz davranışlardan, seslerden oluşuyordu ama arada bir yineledikleri bir tür nakarat vardı. Lekesiz civciv dut ağacına tırmanıp lekelendi. ''Süt ninemi arıyorum?'' dedim hızlı. ''Sebastian'ın ineği. Nerede olduğunu biliyor musunuz?'' O bilgiç fesat halleriyle kahkahayla gülmeye koyuldular. ''Sebastiana!'' diye bağırdım. ''Sebastiana neredesin?'' ''Burada evlat!'' dedi bir cüzdanlı. ''Güzel evlat!'' Sonra bir kapıyı gösterdi. Kapı açıldı. Zeytin rengine çalan, belki de Kuzey Afrika Müslümanı, yarı çıplak, dövmeli, sırtında uçurtma kuyrukları bir kadın çıktı. Açık saçık bir dans yapmaya koyuldu. Daha sonra neler olduğunu pek anlamadım. Erkeklerle kadınlar birbirlerine girdiler. Sonradan eğlence alemi olduğunu öğrendiğim şeyi başlattılar. Olduğum yerde büzülmüştüm ki birden yaşlı Sebastiana bu halkayı yerdi. ''Sizi gidi pisler!'' dedi. ''Hiç olmazsa bu masumu rahat bırakın.'' Elimden tutup beni çekti. Bu sırada ötekiler şarkı söylüyorlardı. Lekesiz civciv dut ağacına tırmanıp lekelendi. Sebastiana neredeyse rahibelerinki gibi açık mor bir giysi giymişti. Çizgisiz yanaklarını şimdiden lekeler çirkinleştirmişti. Süt ninemi bulduğum için mutluydum. Ama elimi tutup hiç kuşkusuz cüzdan bulaştırdığı için umutsuzluğa kapılmıştım. Ona söyledim bunu. ''Korkma'' diye yanıt verdi Sebastiana. ''Babam korsandı, dedem de keşiş. Hem bizim hastalıklarımıza hem mağriplerin bulaştırdıkları hastalıklara karşı şifalı otlar biliyorum. Onlar mercan köşkle epe gümeciyle ovarlar kendilerini. Bense hatmi tereotu kaynatırım ağır ağır. Yaşadığım sürece cüzdan yanıma bile uğramayacak.'' ''Peki yüzündeki lekeler ne süt nine?'' diye sordum. Biraz rahatlamıştım ama bütünüyle aklım kesmemişti. ''Reçine, benim de cüzdama yakalandığımı sanmaları için. Gel bize gidelim. Kaynattığım otlardan sıcak sıcak iç. Buralarda dolaşırken sakınımı elden bırakmamalı.'' Beni evine götürdü. Biraz sapa yerde kulübeydi. Tertemizdi, düzenliydi. Konuşmaya koyulduk. ''Peki Medardo'dan ne haber?'' diye sordu bana. Ama ağzımı açtığımda hep sözümü kesiyordu. ''Vay haydut vay, vay serseri vay. Sevdalanmış mı? Vah zavallı kız vah. Ya burada olup bitenler aklınızın ucundan bile geçiremezsiniz. Öyle bir israf var ki boğazımızdan kesip Galeto'ya verdiklerimiz var ya, biliyor musunuz ne yapıyorlar burada? Zaten Galeto'nun iyilik uğramamış yanına. Kötü adam, bir sürü kötü var daha. Geceleri neler yapıyorlar? Yalnız geceleri değil, gündüzleri de. Hele kadınlar böyle yüzsüz şeyler görülmemiştir. Bari giyinip kuşanmayı bilseler. Ne gezer? Pasaklılar, pisler. Yüzlerini de söyledim zaten. Ne karşılık verdiler bana biliyor musun? Süt nineme yaptığım ziyaretten çok memnun kalmıştım. Ertesi sabah yılan balığı tutmaya gittim. Çavlanın göllerinden birine oltamı attım. Beklerken uyuyakalmışım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Bir gürültüye uyandım. Gözlerimi açtım. Başımın üstünde kalkmış bir el, elin üstünde de tüylü kırmızı bir örümcek gördüm. Döndüm, kara cübbesi içinde dayımdı. Korkuyla sıçradım. Tam o sırada örümcek dayımın elini ısırdı. Hızla kayboldu. Dayım elini dudaklarına götürdü, yarayı hafifçe emdi. ''Sen uyurken'' dedi, ''şu daldan boynuna zehirli bir örümceğin sarktığını gördüm. Elimi koyunca önüne soktu.'' Dediklerinin tek sözcüğüne bile inanmadım. En azından üç kez benzer yöntemlerle canıma kıymaya kalkmıştı. Ne var ki örümcek gerçekten de elini sokmuştu. Eli şişiyordu. Sen benim yeğenimsin dedim Edardo. Evet diye yanıt verdim biraz şaşırarak. Çünkü ilk kez beni tanıdığını belli ediyordu. Hemen tanıdım seni dedi. Sonra ekledi. Pis örümcek. Tek elim var. Onu da zehirlemeye kalkıyorsun. Ama bu çocuğun boynu yerine benim elimi sokman daha doğru elbette. Dayımın böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. Dediklerinin gerçeği yansıttığı, aniden iyi yürekli kesildiği kuşkusu düştü içime. Ama hemen kovdum bu düşünceyi. İkiyüzlülük, sahtecilik olağandı onun için. Belki de ısırığın etkisiyle çok değişmiş görünüyordu. Gergin, ürkütücü görünüşü yumuşamış, gevşemişti. Ama toz içinde her zamankinden biraz değişik üstü başı da katkıda bulunuyordu bu izlenimin uyanmasına. Kara cübbesi eteklerine yapışan çamurlarla, dikenli kestane kabuklarıyla sarkıyordu. Giysisi her zamanki kadife giysi değildi. Rengi atmış, tüylü dimidendi. Ayağında da yüksek deri çizme yerine mavi beyaz çizgili yün bir çorap vardı. Kendisiyle ilgilenmediğimi göstermek için gidip oltama bir yılan balığı takılıp takılmadığına baktım. Yılan balığı yoktu ama iğneye geçmiş elmaslı bir altın yüzük pırıl pırıl ışıyordu. Yüzüğü çıkarttım. Taşın üstünde teralbaların arması vardı. Vicomte bakışlarıyla beni izliyordu. Şaşırma dedi. Buradan geçerken oltaya yakalanmış bir yılan balığının çırpınmakta olduğunu gördüm. Öyle dokundu ki bana, özgürlüğüne kavuşturdum. Sonra bu davranışımı balıkçıya verdiği zararı düşününce elimde kalan son değerli şey olan yüzüğümle bu zararı gidermek istedim. Ağzım açık kalmıştı. Medardo konuşmayı sürdürdü. Avlanın sen olduğunu bilmiyordum daha. Sonra seni otlar arasında uyurken gördüm. Ama seni görme zevki üstüne sarkmakta olan örümcek nedeniyle kaygıya dönüştü. Gerisini sen de biliyorsun. Bunları derken şişip moraran eline baktı. Üzüntülü bir biçimde. Bunların hepsi acımasız bir aldatmacı olabilirdi. Ama ben duygularının aniden değişmesinin ne kadar güzel olacağını, Sebastiana'yı, Pamela'yı acımasızlığından yaka silken herkesi ne kadar sevindireceğini düşünüyordum. Dayı dedim Medardo'ya. Burada bekle beni. Otları tanıyan Sebastiana Sütlin'e gidip örümcek ısırmasına iyi gelen otu alıp getireyim. Sütlin'e Sebastiana dedi eli göğsünün üzerinde uzanmış olan Vicomte. Nasıl acaba? Sebastiana'nın cüzdama yakalanmamış olduğunu söylemek istemedim. Şöyle böyle demekle yetindim. Bu garip olaylar konusunda ne düşündüğünü Sebastiana'ya sormak isteğiyle fırlayıp koşmaya başladım. Sütlüne'yi kulübesinde buldum. Koştuğum, sabırsızlandığım için soluk soluğaydım. Olayları karışık bir biçimde aktarabildim. Ama yaşlı kadın Medardo'nun iyiliksever davranışlarından çok örümcek ısırmasıyla ilgilendi. Kırmızı bir örümcek mi dedin? Hangi otun iyi geldiğini biliyorum. Bir oduncunun kolu şişmişti bir keresinde. İyi yürekli mi olmuş diyorsun? Ne söyleyeyim bilmiyorum ki. Zaten hep öyle bir çocuktu. Huyunu bilip ona göre davranmak gerek. Nereye koydum o otu? Bir paket yeter. Çocukluğundan beri ele avuca sığmazdı Medardo. Otu buldum. Bir küçük torba ayırmışım. Hep böyleydi. Bir yerini acıtınca süt nünesine gelir ağlardı. Isırık derin mi? Sol eli böyle şiş dedim. Çok yaşa sen çocuk diye güldü Sidney'im. Sol eliymiş. Mastro Medardo'nun sol eli var mı? Bohemya'da Türklere bırakmadı mı şeytan görsün suratlarını, vücudunun sol yarısını bıraktı orada. Doğru dedim ama o oradaydı. Ben de böyle duruyordum. Elini şöyle uzatmıştı. Nasıl olur peki? Artık sağla solu ayırt edemiyor musun dedi süt ninem. Oysa 5 yaşındayken öğrenmiştin sağını solunu. Kafamı toparlayamıyordum bir türlü. Kuşkusuz Sebastiana'nın hakkı vardı. Ama ben de tam tersini anımsıyordum. Hadi ona şu otu götür şimdi dedi süt ninem. Koşarak fırladım. Soluk soluğa çavlana geldiğimde dayım yoktu. Çevredeki her yere baktım. Şişmiş zehirlenmiş eliyle ortadan yok olmuştu. Akşam oluyordu. Zeytin ağaçlarının arasında dolaşıyordum. Birden bir kıyıda kara cübbesiyle ayakta bir kütüğe dayanmış gördüm onu. Sırtı bana dönüktü. Denize bakıyordu. Korkmaya başladığımı hissettim. Zorlukla alçak sesle ''Dayı, ısırık için otu getirdim.'' demeyi başardım. Yabanıl bir bakış takınmış yarım yüzünü hemen geri döndürdü. ''Ne otu ne ısırığı?'' diye bağırdı. ''Şifalı ot.'' dedim. Önceki yumuşak bakış kaybolmuştu. Geçip gitmişti. Gergin gülümseyişiyle ağır ağır eski haline dönüyordu. Belli ki iki yüzlülük etmişti. Peki aferin şu kütüğünü oyuğuna koy. Sonra alırım dedi. Dediğini yapıp elimi oyuğa soktum. İçi eşek arısı yuvasıymış. Hepsi üstüme doğru uçmaya başladı. Peşimde sürü koşmaya başladım. Kendimi çavlana attım. Suyun dibinden yüzerek eşek aralarından kurtulmayı başardım. Başımı kaldırınca uzaklaşan Vicomte'un ürkütücü kahkahasını duydum. Bir kez daha bizi aldatmayı başarmıştı. Ama bir sürü şeyi anlayamıyordum. Bu konuda konuşmak için Doktor Trelawney'e gittim. İngiliz mezarcının evinde bir küçük kandilin ışığında insan anatomisiyle ilgili bir kitabın üstüne eğilmişti. Az rastlanır bir durumdu.
Ayrım sonu.